Ayrım 34.
Birleşme konusunda anlaşma sağlandığında Engels yapılacak kongreye mümkün olduğunca çok Marksist katmaya karar verdi. 1891 Mart'ında Brüksel Kongresi için ilk çağrı yapıldı ve kongreye istisnasız tüm emekçiler ve sosyalist partiler, dernekler ve gruplar davet edildi. Yeni Enternasyonel'in ikinci meclisi sakin ve uygar Brüksel'de açık bir Ağustos sabahı toplandı. 15 ülkenin temsilcileri, konuklar, gazeteciler halk evinin salonunda oturacak yer bulamıyorlardı. Oturumu daha büyük bir salonda yapmak gerekti. Fransız pasifistlerinin lideri Bruce, siyasal oyunu kaybettiğini anladığında kongreye katılmadı. Her şeye burnunu sokan İngiliz Hindman da görünürlerde yoktu. En kalabalık delegasyon Belçika'dan katılıyordu. Fakat bu delegasyonun devrim mücadelesi yerine hükümet reformlarını savunan yöneticileri kürsüye çıkma cesaretini gösteremediler. Rusya'dan ne Marksistler ne de halkın iradesicileri gelmişti. Hastalandığı için Cenevre'de kalan Plahanov tarafından kaleme alınıp gönderilen raporda şunlara yer veriliyordu. Biz bilimsel sosyalizm için temeli sağlamlaştırdık. Tüm Rusya'yı işçi dernekleri ağıyla donatma yükümlülüğünü üstlendik. Bunu başarmadan Rus sosyal demokrasisinin temsilciliğini üstlenmek gerçekçi olmayacaktır. Rus yoldaşlar bir sonraki kongreye ülkelerinin proleter örgütlerinin temsilcilerini gönderme sorumluluğunu üstlendiler. Engels'in yoldaşlarının önüne koyduğu hedef net ve açıktı. Çeşitli işçi örgütlerinin temsilcilerini bir araya getiren kongre, anarşizmi püskürtmeli, uzlaşmacılığa son vermeli, sendikalar ve diğer proleter derneklerin Marksizme adım atmasına yardımcı olmalıydı. Engels, tutkulu bir barış savaşçısıydı ve savaşa karşıydı. Ancak her halk kendi evinde tam yetkili olduğunda Avrupa halkları arasında gerçek bir uluslararası işbirliğinin mümkün olacağını savunuyordu. Brüksel Kongresi'nde militarizm karşısında nasıl bir tavır alınacağı konusunda şiddetli bir tartışma yaşandı. Emekçilerin uluslararası dayanışmasında ısrar eden Liebknecht hararetle çıkışıyordu. Alman emekçilerinin düşmanı Fransız emekçileri değil, Alman burjuvazisidir. Fransız emekçilerinin düşmanı Alman ve İngiliz emekçileri değil, kendi ülkelerinin burjuvazisidir. Liebknecht, gelecekteki bir savaşın tüm dünya için yok edici olacağını ve sayısız felaketlere yol açacağını öngörüyordu. Kültürün bayrağını taşıyan proletarya bunu engellemek için çaba göstermelidir diye bitirdi sözlerini ve hemen yalnızca sosyalist düzenin insanın insana baskısını yok ederek militarizme son verebileceği kararının alınmasını önerdi. Bazı teorik ve uygulama hatalarına karşın Brüksel Kongresi Engels'i memnun etti. Hem ilkesel hem de taktik olarak bir zafer kazandık diyordu dostlarına. Avrupalı emekçiler cafcaflı sözlere itibar etme dönemini geride bıraktı. Marksizmin kavgacı dilinin dehşetli gücü davaya bir kez daha damgasını vurmuştu. İkinci Enternasyonel'in bir sonraki kongresinin 1893'te İsviçre'de düzenlenmesi kararı alındı. Engels bu kongreye bizzat katılmak niyetindeydi. Kongreye kadar Marx'ın tüm yazınsal mirasını hazırlamayı ve yayımlanmasını tamamlamayı planlıyordu. Engels her gün yaşanan döneme ayna tutan çeşitli ülkenin onlarca gazetesini inceliyordu. Kağıtlara dökülüp sözcüklerde ifadesini bulan yaşam, dünün ve net bir şekilde anlatmasa da tarihin ilk notları olarak işleniyordu. Gazete, toplumun ve tek tek insanların yeryüzündeki eylemlerini not eden bir tarih yazarının yerini almalıydı. Fakat düşman elindeki bir basın tehlikeli bir iftira silahıydı ve Engels kutsal saydığı isimleri karalayan uydurma ve saçma haberlere karşı defalarca isyan etti. Bir ara Daily Chronicle gazetesinde Marx ailesine ilişkin zehirli bir iftira haberi çıktı. Habere göre komünün düşüşünden sonra Lafarge hapse düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Marx'ın karısı damadını kurtarmak ve onu İspanya'ya kaçırmak için iktidar temsilcilerine silahların yerini göstermiş. Engels hemen aynı gazetenin sayfalarında yer alan kararlı ve sert bir ifade taşıyan yazısıyla haberi yalanladı. O sözüm ona silah deposuyla ilgili öykü soylu ve özverili kişiliğiyle asla alçakça bir davranışta bulunmayacak bir kadının hatırasını karalamak için uydurulmuş bir masaldır diye yazıyordu Engels. Engels yalnızca ölenlerin değil, hayatta olanların da şereflerini koruyordu. Marx çocuklarına tıpkı kendisi gibi sahip çıkmam ve onları gücüm ve olanaklarım ölçüsünde her türlü iftiradan korumam için vasiyette bulundu diyordu Engels sert bir üslupla. Yıllar geçti fakat Engels'in her türlü övgüye ve halk önünde yapılan saygı gösterilerine olan nefretini hiçbir şey değiştiremedi. Sekreteri Louis Katsuki'den Alman emekçileri Londra Komünist Eğitim Birliği şarkı topluluğunun onun doğum günü şerefine düzenlenecek bir kutlama hazırladığını öğrendiğinde bir başka yerde olması gerektiğini bahane ederek koro çalışanlarına şunları yazdı. Hem Marx hem de ben kişiler için halk önünde yapılacak gösterilere karşıyız. Bu ancak böyle bir yoldan önemli bir hedefe ulaşılacaksa yapılabilir. Geriye kalan umut bağladığım birkaç yılım ve henüz sahip olduğum güç eskiden olduğu gibi neredeyse 50 yıl hizmet ettiğim büyük davaya uluslararası proletaryanın büyük davasına adanmıştır. İnsanlar ne kadar yaşlıysa zaman da o denli çabuk geçer. 1891 Kasım'ıydı. 70. doğum gününde olduğu gibi partili yoldaşlarının minnet ve saygı dolu sevgi dalgası Engels'in yaşadığı sakin eve akın etti. O insanların yüreğinden gelen bu saygı ifadesini Marx'ın mezarına koyulan bir çelenk olarak kabul etti ve kendine özgü yüce alçak gönüllülüğüyle kendisinden daha büyük bir insanın ektiği tohumların meyvesini topladığını düşündü. 1892 ilkbaharında Rusanov Londra'ya geldi ve gelir gelmez Engels'e gitti. Onu Louis karşıladı ve masa başında birkaç erkeğin kocaman toprak fıçılarda bira içen, bazen Almanca bazen İngilizce konuştuğu odaya götürdü. Louis Katsuki pencere önündeki yuvarlak masaya oturdu ve bazı işaretler koyarak kağıtları ve mektupları ayırmaya başladı. Gür beyaz sakallı, enerjik yüz ifadeli bir erkek yerinden kalktı, Rusanov'a yaklaştı ve hararetle elini sıktı. "Ben Engels," dedi İngilizce ve hangi dilde konuşmayı tercih ettiğini sordu konuğa. Marksist olmak şöyle dursun, proletarya devrimi teorisine düşman olan Rusanov, kendisinin bile beklemediği bir biçimde Engels'e olan saygısını dile getirmek için önüne geçilmez bir arzu duydu. "Yurttaş Engels," dedi Rusanov Fransızca. "Bir Rus sosyalistinin büyük Marx'ın saygın arkadaşı ve sosyalist enternasyonelin manevi lideri olan bir insana duyduğu samimi hayranlığı dile getirmesine izin verin. Şahsen daha ilk gençlik yıllarımda İngiliz işçi sınıfının durumuna ilişkin çalışmanızı okudum ve bu çalışma beni çok etkiledi. O günden bu yana dünyadaki tüm sosyalistler gibi sizin düşüncenizi büyük bir ilgiyle takip ediyorum ve eserlerinizi daha basılır basılmaz okuyorum. Siz de Marx'ın izlerini, onun davasının devamını görüyorum." Engels güldü ve Rusanov'u sert bir jestle durdurdu. "Tamam, tamam genç yoldaş. Biz sosyalistler arasında bu iltifat yağmuruna ne gerek var? Daha yalın olamaz mısınız? Bu konuşma boğazınızı kurutmuş olmalı. Masaya oturun ve kuruyan boğazınızı birayla ıslatın." Şaşkına dönen Rusanov söylenenlere boyun eğmek zorunda kaldı. Engels ona ısrarla Rusya'daki açlığı sordu. Siyasal romantikler adını verdiği ve Rusanov'un da dahil olduğu Lavrov grubunun aksine Plahanov ve dostlarının gerçekten sosyalist ve yararlı olan eylemlerini övüyordu. "Siz Ruslar için ekonomi politik," diyordu Engels. "Hala soyut bir konu. Çünkü sanayideki gelişimin girdabına henüz yeterince girmemiş olmanız, ekonomik yaşamın gidişiyle ilgili her türlü görüşe kapatıyor sizi. Şimdi bu durum değişiyor. Kapitalizm dişlisi artık yer yer Rus ekonomisine de sağlamca yerleşmiş durumda. Fakat siz hala modası geçmiş anlayışlardan vazgeçmiş değilsiniz. Ancak yineliyorum, bu sizin suçunuz değil. Bilinç yaşamın gerisinde kalıyor." Engels, Marksizmin Rusya'daki durumuyla ilgilendi. Rusanov ona kendi devrimci çizgisini anlattı. "Ama siz Plahanov'la aynı safta değilsiniz," diye noktaladı sözlerini Engels, belli belirsiz bir öfkeyle. Vedalaşırlarken Engels, şakacıktan ciddi bir ifade takınarak Rusanov'un Marksizmi kavramamış olduğunu söyledi. "Doğrusu siz Rusları anlamak güç. Galiba beyninizde duvarlar var. Aynı insan bir konuda akıllı ve engel sustu. Utanmayın yurttaş, diğer konularda tamamen aptal değil mi diye tamamladı onun sözlerini Rusanov. Sanki başka konularmış gibi görünen ama özünde aynı konuyla ilgili şeylerden adeta hiçbir şey anlamayan diye yumuşakça geçiştirdi Engels. Sayısız Rusça kitap okumuştu. Rus etnograf Sternberg'in Sahalin Moğollarının toplumsal düzeni ve aile göreneklerine ilişkin incelemesi ona o kadar ilginç gelmişti ki grup evliliğinin varlığına ilişkin bir makale yazdı. Fakat Engels'in yaşamında asıl önemli olan konu başkaydı. 6 aylık aradan sonra çalışma masasında basım için hazırlanmış Kapital'in 3. cildinin sayfaları duruyordu. Bu yüce yapıta hem düşüncelerini hem duygularını hem de tüm zamanını vermişti. Bu sırada Engels büyük bir acı daha yaşadı. Karl Schorlemer Manchester'da ağır ağır ölüyordu. Kanser onun vücudunu yemiş bitirmişti. Hastalık gizlice, karşı konulmaz bir şekilde kurbanının karşısına çıkmıştı. İki hastalık, verem ve kanser. Bu iki ölüm atı yeryüzünü alt üst ediyordu. Verem bu hastalığın korkunçluğunu bilen bilim adamı Koch tarafından mağlup edilmişti. Ölümcül kanser ise tahmin edilemezliğini ve insanların düşmanları arasında en tehlikeli olma özelliğini koruyordu. Engels, kendisi için çok değerli sayısızca insanı yitirmesine neden olan bu hastalığın gücünü kabul etti. Karluşa'yı üzerinde çalıştığı parafinler yok etmiş olmasın diye düşünüyordu Engels derin bir acı içinde. Helen Demut'tan sonra yeri doldurulamaz bir dostunu daha yitirmişti. Schorlemer, Marx ve Engels'ten genç olmasına karşın ilk komünistler kuşağına aitti. İyimserlik, çalışkanlık, keskin bir zeka ve yetenek insanın ömrünü uzatabilseydi, Schorlemer 100 yıldan fazla yaşardı. Onu bilimsel çalışmalar yaptığı laboratuvarından yalnızca ağır bir hastalık çıkarabilirdi. Bilim adamı Norveç gezisinden döndükten sonra kendisini o denli sağlıksız hissediyordu ki artık Londra'ya gelemez oldu. Bir illet onu iğne ipliğe döndürüp yatağa düşürdü. Ölmekte olan insanı hiçbir şey mutlu etmezdi. Ruhu yalnızlık istiyordu. Kabuğuna çekildi, sustu. Çok sürmedi, kansere yenik düştü. Tabutta tanınmaz haldeydi. Schorlemer yaşanmamış onlarca yılı sanki birkaç ayda yaşamıştı. Arkadaşının ölüm haberini alır almaz Engels derhal Manchester'a gitti ve dostunun cenazesine katıldı. Alman Sosyal Demokrat Partisi yönetimi adına onun mezarına kızıl şeritli bir çelenk koydu. Ardından ünlü kimyacı ve sadık parti yoldaşının anısına açılan defteri imzaladı. Ancak yaşam, emekçilerin önderinin acısıyla baş başa kalmasına izin vermiyor, onu eyleme çağırıyordu. Alman Maden İşçileri Delegasyonu, maden işçilerinin uluslararası kongresine katılmak için Londra'ya geldi ve Engels'le görüşmek için Regent's Park'a uğradı. Önemli konularda konuştular ve Alman emekçilerinin konumunu, ekonomik ve politik haklar için verdikleri mücadeleyi ele aldılar. Yaz İngiltere'de fırtınalı bir dönemdir. Krallık ailesi balolar ve davetlerle avunur, yüksek sosyete sarayı taklit eder, parlamento feshedilene kadar hükümetin tekliflerini tartışır ve genellikle ülkeyi seçim kampanyasının telaşı sarar. İngiliz Avam Kamerası için yapılan seçimlerin gidişatını dikkatle izleyen Engels, bağımsız işçi milletvekillerinin artan etkisini gözlemliyordu. Onların başarısı Engels'e bağımsız bir siyasal işçi partisinin kurulmasının habercisi gibi geliyordu. Mücadele halindeki dünya sürekli Engels'in merceği altındaydı. Danimarkalı bir sosyal demokrat ona ülkesinde işçi hareketinin durumunu bildiriyordu. İtalyan devrimci Labriola, İtalyan Emekçiler Partisi'nin Cenova'daki kuruluş kongresinin hazırlıklarıyla ilgili her şeyi ona ayrıntılı olarak bildiriyordu. Engels, burjuvazi ile uzlaşma yanlılarına yaranmak için Evlinkler'in Yeni Zaman dergisinde yayımlanan İngiltere'deki seçim sonuçlarına ilişkin makalesinden Fabian Derneği'nin politik ayıplarını ortaya çıkaran bölümleri atan Katsky'yi sertçe eleştirdi. Engels'e göre karı koca Webler ve onların taraftarlarını ufuktaki proletarya devrimi karşısında büyük bir korku sarmıştı ve onlar İngiltere'de işçi partisi kurulmasını önlemeye çalışıyorlardı. Fransız, Alman, Amerikalı ve Rus Marksistler önderleri ve dostları olan Engels'ten sürekli öğüt ve yardım alıyorlardı. Lafarge'ın ricası üzerine Engels parlamentoda yapacağı konuşma için ona yol gösteriyordu. O titiz bir öğretmen gibi Bebel, Liebknecht, Eleanor ve Edward Evelyn'in konuşmalarını değerlendiriyordu. Ve alışıldığı üzere Regent's Park'taki ev pazar günleri Engels'e bağlı insanlarla doluydu. Söyleşilere ilginç ve iyi bir tartışmacı olan Stepyak Kravchinski de katılıyordu. Onun Rusya'da dağılan Halkın İradesi örgütüne olan sempatisi defalarca Engels'in serzenişlerine yol açmıştı. Ancak Rus yazarın itiraz ederken onun sert azarlarına ve düşüncesini yüksek sesle dile getirmesine zemin hazırlaması Engels'in hoşuna gidiyordu. Uzun bir aradan sonra Maxim Maximovich Kovalevski Engels'i yeniden ziyaret etti. Bu yetenekli Rus sosyoloğu ve bilim adamının bir zamanlar Karl Marx'la kısa bir tanışıklığı olmuştu. Konuğuyla çoktandır hayatta olmayanlarla ilgili anılarını tazeleme ve Rusya konusunda uzun süre söyleşme olanağı Engels'i mutlu etmişti. Kovalevski daha da kilo almıştı. Onun fısıltıyla konuşurken bile tok çıkan sesi evin tüm katlarına yayılıyordu. Tam bir Davudi ses. İllegal faaliyetlere hiç de uygun değilim. Buna ne vücut yapım ne de sesim uygun diyerek alay ediyordu kendi kendisiyle. Onun sanki ahşaptan oyulmuş kendine özgü kocaman güzel yüzü, akıllı ve iyi yürekli komik ifadesi insanları etkiliyordu. Çok yönlü bir eğitim almış ve başkalarının ifade ettiği düşünceleri kolayca kapabilen Kovalevski, felsefi hükümlerde biraz havaiydi. Fakat Engels, söyleştiği kişiyi ezmeden genel yargılara sürükleyebilmek gibi ender bir özelliğe sahipti. Böyle durumlarda Kovalevski karşısındaki insanı pür dikkat dinleyen birisi oluyordu. O sıralar bir veba gibi yaygınlaşan açlığı anımsamadan bu büyük kuzey devletinden söz etmek mümkün değildi. Kıtlık bir ortaçağ vebası gibi Rusya'yı kırıp geçiriyordu. İnsanlar ölmüş, hayvan sayısı azalmış, tarlalar gübresiz kalmıştı. Halkın uğradığı felaket ve acı sınır tanımıyordu. Kıtlığın değişmez yoldaşı tifoda baş göstermişti. Toprak sahipleri açlık içindeki köylülere kuru patates köklerini fahiş fiyatlara satarak varlıklarına varlık katıyordu. Tarım işletmeleri çökmüştü ve felaketlerin ardı arkası kesilmiyordu. Rusya'daki açlığın karanlık tablosunda yiğit devrimcilerin protestoları daha da anlam kazanıyordu. En canlı ve en iyi değerler Çarlık despotizminin devrilmesi mücadelesinde bir noktada toplanıyordu. Narodinkler ve Marksistler sorunu geçici ittifak ve ortak eylemle çözdüler. İşçi hareketinin diğer ülkelerdeki önderleri Rusya'da olan her şeyi dikkatle izliyor ve öncü devrimci güçlerin bu tür birleşmelerine yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Engels'i ziyaret eden Rusanov, Lafarge, Bebel ve Liebknecht'i bir parça tanıyan ve birleşme taraftarı biriydi. Onun Sergeyevski takma adıyla yazdığı makaleler Alman Sosyal Demokratlarının yayın organı Vorwärts'da yayımlanıyordu. Plahanov, Anna nezdinde her zaman önemli, özgün ve bilge bir insandı. Onun yazdığı her şeyi okuyor, her sözünü can kulağıyla dinliyor, onun incelemelerinin nihai anlamını kavramaya çalışıyordu. Hücre hapsinden bu yana paralel akan iki yaşamı olduğunu düşünüyordu. Birisi karmaşık, gürültülü, hareket, eylem ve duygu dolu, diğeri ise acılara, telaşlara, düş kırıklıkları ve usanmışlıklara karşı koyan sessiz, derin bir yaşam. Bu onun içe dönük uçsuz bucaksız düşüncelerinin, düşlerinin ve fantazilerinin dünyasıydı. Bu dile getirilmemiş ancak canlı ateşli sözlerin uçsuz bucaksız coğrafyasıydı. Dışındaki yaşam onun hatalar yapmasına, şaşırmasına yol açmış, ikincisi iç yaşamı ise onun gönüllü yargıcı pusulası olmuş ve sahip olduğu gücü kendine güvenini diriltmişti. Artık hiçbir şey Anna'yı huzursuz edemiyordu. Yalnızlık bundan sonra onu hiçbir zaman teslim alamayacaktı. Anna, tek doğru bilim olan Marksizm'de karar kılarken Luther'in şu sözlerini yineliyordu. Burada duruyorum ve başka türlü yapamam. Kitaplar, müzik, doğa ve Vera Zasulic ile olan dostluğu düşüncelerinin ve düşlerinin ateşinde yanmasını engelliyordu. Plahanov'u dinlerken, onun yıllar geçtikçe doğulu bilgelere benzeyen yüz ifadesine bakarken, sağlam mantığına, isabetli ifadelerine, felsefi buluşlarının derinliğine, düşüncelerindeki süreklilik ve açıklığa hayran kalıyordu. Bir ara Plahanov ona Engels'le derhal yüz yüze gelmenin kendisine o çok değerli satırları yazan bu eli sıkmanın düşünü kurduğunu itiraf etmişti. Büyük insanlar inisiyatif alan insanlardır. Onlar herkesten daha ileriyi görürler, herkesten daha fazla isterler. Bunları söyleyen Plahanov yuvarlak kafasını geriye doğru attı ve Marx'ın zamansız ölümünün 10. yılı yaklaşıyor diye sürdürdü konuşmasını. Marx'ın daha uzun yaşadığını bir düşün, neler yaratabilirdi. O fırtınalı yüzyılımızda büyüklerin en büyüğü olağanüstü bir önderdi. Onun öğretilerine ulaşma, bu derin, bitmek bilmeyen düşünce kaynağına dokunma mutluluğuna eriştim. O ve Engels, bizim için güçlü bir manevi silah hazırladılar ve bu silah düşmana güçlü darbeler indiriyor. Eğer sosyalizm bir bilim olduysa, bunu Marx'a ve Engels'e borçluyuz. Manifesto'dan nasıl esinlendiğimi ve daha okuyup bitirmeden çevirmeye karar verdiğimi unutamam. Marx'ın teorisi Ariadne'nin iplik yumağı gibi düşüncelerimizi Bakunin'in etkisiyle çırpınıp duran çelişkiler labirentinden çıkardı. Tüm bunlara karşın bizim kuşağımız proletarya devriminin şafağını görecek mi diye kuşkuyla sordu Anna. Eminim görecek dedi Plahanov tereddüt etmeden. Hasta olmasına karşın hala bir işkolikti. Kitap kurdu, hatip, eleştirmen, bilim adamı ve aktif bir devrimci olan Plahanov, Marksizmin siyasal zavlarını başarıyla geliştiriyordu. Engels onun çalışmalarına büyük değer veriyordu. Plahanov çalışma odasının sessizliğinde masa başında çalışmayı tercih ediyordu. Bilinçlenmeye ve teoriye önem verdiğinden kendisini sanata ve devrim bilimine kaptırmıştı. Üstün zekasının farkında olan ve bununla gurur duyan Plahanov kendisine itiraz edildiğinde öfkesini frenleyemiyordu. Anna, Cenevreli Marksistlerin verdiği görev üzerine sürgündeki dostlarını da görmeyi umduğu Paris'e Guess ve Lafarge'ın yanına gitmişti. Clotilde onu Boris'in hapiste olduğu haberini vererek karşıladı. 1 Mayıs günü hükümet askerleri Fourmies kentinde yürüyüş yapan göstericilere saldırmıştı. Acımasızca kurşunlanan 9 genç kız ve delikanlı ölmüş, onlarca ağır yaralı hastaneye kaldırılmıştı. Bu saldırı Fransa'nın bir ucundan diğer ucuna yankılanmıştı. Halkı öfke ve korku sarmıştı. Hükümet halkı yatıştırmak için provokasyona başvurdu. Sahte tanıklarla çeşitli masallar uyduruyorlardı. Halkı isyana teşvik etmekle suçlanan Lafarge, Boris ve yoldaşlarından bazıları yargılanıyordu. Lafarge ve yoldaşlarının tutuklanması akılları karıştırmıştı. Onların yargılanmaları ülkenin en önemli olayı oldu. Lafarge mahkemede kendisini ve partiyi savunurken akıl, bilgi ve cesaret dolu savunmasıyla sanık sandalyesini bir kürsüye çevirdi. Mahkeme, Lafarge ve Boris'i 1 yıl hapis cezasına mahkum etti. Temyiz mahkemesi cezayı henüz onaylamamıştı ve birkaç gün içinde Lafarge, Fransa'nın birçok kentini ziyaret etti. Kalabalık toplantılarda konuşmalar yaptı, onu zafer kazanan biri gibi karşıladılar. Konuşma yaptığı Vignay Heist'te salonu güllerden çelenklerle donatmışlardı. Emekçilerin Burjuva Mahkemesi'nin kararına duyduğu öfke çok büyüktü. Tepki olarak Lafarge, Lille kenti parlamentosuna milletvekili seçildi. Bu olayın ardından onu serbest bırakmak zorunda kaldılar. Boris Ivushkin de özgürlüğüne kavuştu. Anna, Lafarge ve onun hem güzel hem de sağduyu, irade, siyasal deneyim ve cesaret gibi genelde erkeklere özgü olduğu kabul edilen bütün özellikleri bir arada toplayan karısıyla tanışmayı çok istiyordu. Anna'nın bu isteği bir Haziran akşamı gerçekleşti. Şatafatlı ve pahalı mobilyalar, kristallerle donatılmış, duvarları yaldızlar ve fresklerle süslenmiş bir restoranda 200 dolayında kişi toplanmıştı. Ünlü Rus isyancı, komün savaşçısı Marx ve Engels'in arkadaşı, özverili bilim adamı Pyotr Lavrovich Lavrov'un 70. yaş günü kutlanıyordu. Rus ve Polonyalı öğrenciler, genç bilim adamları, Bulgar, Romen ve İtalyan siyasal sürgünler, önde gelen gazeteciler ve parlamenterler, dostları ve öğretmenleri bu günü kutlamak için toplanmışlardı. Sıkıcılıktan uzak olan ziyafet mükemmeldi. En önemlisi de çok titiz hazırlanmıştı. Katılanların hepsi kendilerini rahat ve mutlu hissediyordu. Yüreklerinin buyruğuna uyarak gelmişlerdi buraya. İlk olarak Londra'dan gelen bir telgraf okundu.